Evet, acılarla, sıkıntılarla, sorunlarla, bazen de güzel güzel anılarla 52 haftalık koskoca bir yılı ne yaptık? Geride bıraktık. 2008'i 2008'de gömdük. Gömdük mü 2008'i 2008'e? 2008'den 2009'a soktuk mu bir şeyler? Tabii ki soktuk. Hiç şey değil. Yani ya bir takım bırakmak istediğimiz ama bırakamadığımız alışkıları yine soktuk içine. Hepimizde var. Ben de dahil. Soktuk. Mutlaka soktuk değerli kardeşler. Hatta zaman o kadar hızlı geçiyor ki değerli kardeşler, o kadar hızlı geçiyor ki 2009'dan bile 10 gün yedik. Bugün 11. gün. Değil mi? 10 günü de 2009'dan almış olduk, yemiş olduk. Şimdi Sami hatırlattı çünkü ben de o şekilde bir giriş yapmayı düşünmüştüm. Mutlaka her yılın başında olduğu gibi bu yeni yıla başlamadan önce de önceki yılın sonlarına doğru bir takım kararlar aldığınızdan %100 eminim. Belki bazınız burada bir şey paylaşmadı ama ben garanti veriyorum ki her biriniz bir takım kararlar aldınız. Belki kilo verme konusunda bir takım kararlar aldınız. Belki hoşunuza gitmeyen bir takım alışkanlıklar konusunda bir takım kararlar aldınız. Ya da kiliseye ve buna bağlı olarak Rabbin sözüne daha yakın olma konusunda, daha sadık bir şekilde dua etme konusunda, ne bileyim, buna benzer bir takım kararlar mutlaka yaşamınızda aldınız değerli kardeşler. Listeyi uzatmak mümkün. 50 tane daha bunun yanına ilave edebilirsiniz. Ama burada asıl önemli olan nedir? Bence bunu burada görmemiz gerekiyor. Almış olduğunuz kararlar hangi kararlar olursa olsun, o aldığınız kararın cinsiyeti, içeriği ne olursa olsun değerli kardeşler, mutlaka ve mutlaka o almış olduğunuz karar yönünde adım atmış olmanız gerekiyor. Yani bunu neden söylüyorum? Düşüncede bizler birçok kararlar alabiliriz. Doğru mu? Düşüncede birçok kararlar alabiliriz. Ama düşüncede aldığımız kararları eğer yaşama, pratiğe sokmadıkça, adım atmadıkça onun bize nokta kadar yararı olmayacaktır. Düşüncede alınan kararlar bizim hayatımızda bir değişim yaratmayacaktır sevgili kardeşler. Onun için şunu söylüyorum. Rab Tanrı hiçbir zaman sizin adımınızı attırmayacak. Garanti veriyorum. Alıp adımınızı ileriye attırmayacak. Ama şunu yapacak. Sen adım atacaksın. Tanrı senin attığın adıma bir destek verecek. Doğru mu bak kızım? Bir adım daha atacaksın, arkadan bir destek daha alacaksın. Ve burada zaman zaman dile getirdiğim gibi, ifade ettiğim gibi, atılan küçük adımlar, adım adım o küçük adımlar bizi ne yapacak? İstediğimiz o güzel sonuçlara ulaşmayı sağlayacak. Reşit güzel bir başlangıç yaptı. Yani söyleyeyim onu. Beni aradı telefonda. Gençlerden geldikten sonra kutsal kitap almış. Ben ona kendisine kutsal kitap hediye ettim. Ama o kendisine bizim bu şeylerden almış. Ben de yoktu diye verememiştim. Ona daha büyüğünü vermiştim. Önünde duran yok. Daha büyüğünü, o büyük yazılı olanı vermiştim. Sonra baktık ya amma küçük ya dedi Recep abi bunlar. Okuyamıyorum. Ben dedim işte onun için bildiğim için sana büyük verdim zaten. Ama yine büyüğünü okumaya devam ediyorum. Her neyse. Bir başlamış 50 bölümlük yaratılış kitabını bitirmiş. Ve çıkış kitabına başlamış. Aşağı yukarı 20-30 bölümde oradan gitmiş. Ondan sonra kafada 50 bin tane soru var. Açtı bana. Kafasında en çok kurcalayan İsmail ile ilgili bir soru sordu. Ben ona yanıt vermeden önce dedim ki, sevgili Reşit, senin şevkini kırmak istemiyorum. Oku. Okuma demiyorum. Ama eğer basamakları ona kadar çıkarsan çok çabuk yorulur. Beynini allak bullak edersin. Onun için izin ver dedim. Yavaş yavaş gidelim. Basamak basamak gidelim. Ve onlarla kutsal kitap çalışması başlatmıştık. Sizlerle hepinizle yaptığım gibi. Ve onu tatlı bir şekilde kabul etti. Ve teşvik oldum bir açıdan ki öyle bir iştahla başladı ki kendini tutamadı herhalde. Okudu ve baktım yaratılış kitabının içerisinde dolu şeyler çizmiş, etmiş, soruyor bana. Benim o ilk yıllarımı hatırlattı. 1979'da Kur'an-ı Kerim ile Eski Antlaşma'yı böyle işte okurken başladığım zaman benim o ilk yıllarımı hatırlattı. O çizdiğim yılları hatırlattı. Güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Ama yine de şunu söylüyorum. Adım adım atılan küçük adımlar değerli kardeşler bizi istenilen hedeflere bereketli sonuçlara ulaştıracaktır. Ha onu söyledim dedim ki geç. İstediğin kadar geç beni. Ben burada oturayım, sen çık burada konuş. Rabbin önünde bunu açıkça ilan ediyorum değerli kardeşler. Keşke. Sami her zaman biliyor benim sancılarımı. Ama o da çalışıyor, zavallı. Bir şeyler hazırlarken o da bazen izin alması gerekiyor. Bir konu hazırlayıp burada vaaz edebilmesi için. Abdullah onun sıkıntısını aylar öncesi geldi bana söyledi. Recep abi bu benim işim değil ama ben işte yapmaya çalışıyorum. İki aydır uğraşıyorum bu konuyu bitirmeye çalışıyorum diye. Kolay değil ama Rab ile mümkün. İmkansız ama Rab ile mümkün değerli kardeşler. Evet hatırlarsanız eski antlaşmanın ilk kitabına giriş yapmıştık. Şimdi ben bugün aslında öyle çok yabancı olmadığınız bir konuyu ele aldım. Ama ne açıdan o konuyu ele aldım onu önce bir söyleyeyim. Önümüzdeki hafta pazartesiden pazara kadar bir haftalık süre Allianz Gebet Bohe diye bir başlık. Allianz Dua Haftası diye bir kuruluşun ortaya koyduğu, programladığı her yıl bir hafta boyunca dua ediliyor. Sadece dua. O duada seçilen konu ne biliyor musunuz? O bir haftalık süre içerisinde. Konu iman konusu. Ve İbraniler 11. bölüm. Biliyorsunuz orada 11. bölüme baktığınız zaman imanın ne olduğu ve imanın ortaya çıkardığı sonucu ne olduğunu bize açıklıyor. Nuh'tan veriliyor, İbrahim'den veriliyor, Sara'dan veriliyor, Hanok, Habil, birçok iman adamlarından örnekler veriliyor. İmanın ne kadar önemli olduğu konusunda. Sonra ben de hatırladım. Dedim ki ya zaten salı günü Stuttgart'ta konuşacağım. Şefaatem evinde o büyük binada konuşacağım. Çarşamba günü de şeyde konuşacağım. Bizim köydeki Allianz işte dua haftasında konuşacağım. Onun için biraz kafam meşgul olduğu için yine ben o 12. bölümden bir düşünceyi, fazla size yabancı olmayan bir düşünceyi aldım. Çünkü tekrar okurken, haşır neşir olurken o kadar çok teşvik oldum ki, o kadar çok cesaret buldum ki, dedim ki Recep, sana bu teşvik oldu, kardeşler için de güzel bir teşvik olacak bu yılın ilk toplantısında. Evet, Yaratılış 12. bölümün son ayetlerine gelmiştik. Bir de yeni antlaşmadan bir bölüm seçmiştik. Neydi o? Luka. Luka'nın da 3. bölümünün son ayetlerine gelmiştik. Ve size şunu söylemiştim anımsarsanız. 12. bölüme girmezden önce yaratılış, 1. Musa kitabının, yaratılış kitabının 12. bölümüne girmeden önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki 11. bölüm ile 12. bölüm arasında büyük bir uçurum var. Yani uçurumun 12. bölüm bizi uçurumun öbür tarafına geçiriyor dedim. Bunu söylerken şunu da yanında söyledim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 11 yani 1. bölümden 11. bölüme kadar olan parça ile 12. bölümden o sona kadar 50. bölüme kadar olan parça arasında bir ayrım noktası var demiştim. Bu ayrım noktasını anımsayabiliyor musunuz? Neydi o ayrım noktası? Neydi bu ayrım noktası? 11. bölüme kadar olan kesimde olaylar öne çıkıyordu. Ağırlık olaylara veriliyordu. Ama 12. bölümden ve sonraki ayetler, sonraki bölümler bize neyi gösteriyor? Neyi öne çıkartıyor? İnsan karakterini. Yani insanın, insanı oluşturan o öz yapısıyla, karakteriyle iç içe olacağımızı ifade etmiştim. Ve bu bunların ilki olarak da 12. bölümde, tabii ki birçok isimler var, biz daha 12. bölümdeyiz ama baktığınız zaman birçok isimler ile karşılaşacağız orada. İlk kişi kimdi? İbrahim. Ne ile biliniyordu? Abraham, İbrahim. Daha sonra İbrahim olan Abraham, sonra İbrahim olan İbrahim, iman babası. İman babası olarak biliniyordu. Ve onun yaşamına baktığımız zaman, onun yaşamında onu öne çıkaran en belirgin özelliği neydi İbrahim'in? İmanıydı. İmanıydı. İbrahim'i öne çıkaran en büyük özelliği imanıydı. Demek ki, şunu da söylemiştim, evet doğrudur, İbrahim'i öne çıkaran en büyük özellik imandı, ama İbrahim sahip olduğu üstün imana rağmen kusursuz biri değildi. Doğru mu? Kusursuz biri değildi. Yani o da Recep gibi, Vakkas gibi, Sami gibi, Abdullah gibi, Reşit gibi insandı. Onun da zayıflıkları vardı. Onun da iman hayatında birçok düşüşleri vardı. Ama değerli kardeşler, beni en fazla heyecanlandıran nokta şuydu. İbrahim yaşamında yenilgiye uğradı. Aşağıda olduğu dönemler oldu. Davut gibi, diğerleri gibi. Ama en güzel olan şey şuydu. İbrahim düştüğünde kalmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmedi. Kalktı. Aynı imanla Rabbe sarılarak yürümesini başardı. Yani düştü, yenilgiye uğradı ama yerinde durmadı. Kalktı ve yürüyüşünü sürdürdü değerli kardeşler. Onun için bu yeni yılın ilk toplantısında sizi biraz böyle yüreklendirmek, isteklendirmek istedim değerli kardeşler. Onun için iman hayatı böyle başarılarla dolu, her zaman en üst noktada kusursuz bir yaşam değil. Tekrar vurguluyorum. İman hayatı eşittir kusursuz bir hayattır. Hayır. İman hayatı başarısızlıklarla dolu bir hayattır değerli kardeşler. Bu iman adamlarının hayatlarına baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İman ne demektir? Tabi İbraniler 11. bölümde görülmeyeni görmektir diyor. Görmediğimiz bir kişiye inanmak. Ama ben diyorum ki iman eşittir Rab Tanrı ile beraber kol kola yürümektir. Çünkü ben iman etmeden önce düşüncede biliyordum Tanrı'yı. Ama onunla kişisel bir ilişkim yoktu. Ben karar verdiğim zaman, Tanrı ile yürümeye karar verdiğim zaman, iman ettim, karar verdim de onunla kol kola yürümeye başladım. Demek ki iman kol kola yürümektir değerli kardeşler. Ne yapıyor iman bizi? Bir şekilde yeteneklerimizin üstüne çıkarıyor. İman bizi yeteneklerimizin üstüne çıkarıyor. Tanrı'ya kenetliyor ve Tanrı ile birlikte yürüme imkanı sağlıyor. Bakın, Tanrı ile birlikte yürüme imkanı sağlıyor. Bu ne demektir? Recep bunu başaramaz. Hatun da bunu başaramaz. Hava hiç başaramaz. Ama Rab ile birlikte evet. Rab ile birlikte evet. Eğer biz Rab ile birlikte yürümektir diyorsak buna iman etmemiz lazım. Onun için ben de buraya yazmıştım Luka 18 diye. 27. ayet. Aklınızda olsun bak, 18 27, Matta 19, 26. Şeyde Markos 10, 27 olacak. Ya 26 ya 27 olacak. Üç yerde de ifade ediliyor. İnsanlar için. Evet. Bak çok güzel. Güzel bir ayet seçmiş Sami. İnsanlar için imkansız olan Tanrı için evettir. Öyle diyorum ben. Mümkündür. Evettir. Koca bir evet. Kitap için bunu alın. Kitap arasına koymak için bari yıl boyunca bunu beraberinizde taşımış olursunuz. Ama sadece taşımakla kalmayın tabii. Onu da yaşayın mutlaka değerli kardeşler. Demek ki yaşam içerisinde durum ve şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşler, şartlar ne kadar zor da olmuş olsa onunla birlikte, Rab Tanrı ile birlikte yürümek mümkün. İmkansız değil. Şartlar ne olursa olsun, senin yükün ne kadar ağır olursa olsun Tanrı ile birlikte, tek başına değil ama Tanrı ile birlikte kesinlikle yürümen mümkün. Onun için şunu söylemek mümkün. Eğer bizim Rabbimiz İsa Mesih yaşadığı o dönemde, o zor koşullarda, o sıkıntılı, sorunların bol olduğu ortamda yaşadıysa, bu şunu gösteriyor, biz ekmek elden, su gölden bir hayat yaşamayacağız demektir. Değil mi? Eğer o sıkıntı çektiyse, benim sıkıntı çekmem çok doğaldır. Sıkıntı ve sorun, dert, benim hayatımın bir parçası olması gayet doğaldır değerli kardeşler. Kesinlikle bu 2009'da da sıkıntılar, sorunlar, problemler olacak. Belki biraz daha yükü artacak. Ama şunu unutmayın. Sıkıntıyla birlikte diyor Tanrı, çıkış yolunu da sağlayacaktır. Çıkış yolu var, biz görmesek de. Çıkış yolu mutlaka var. Rab bunu bize sağlıyor değerli kardeşler. Evet, İbrahim'in hayatı bizi hem eleştirdi, hem teşvik etti, hem de bizi bazen düşünmeye yöneltti değerli kardeşler. Ve ben kendim için söyleyebilirim, gerçekten kendim için söyleyebilirim. 12. bölüme geldiğim zaman kendi hayatımı, yaşamımı gözden geçirmeme neden oldu İbrahim'in hayatı. Cevap vermeyin, sadece bir soru soruyorum. Ve teorik bir soru soruyorum. Hiç yaşamınızı gözden geçirdiğiniz dönemler oldu mu hiç? Ne bileyim, şöyle oturup 2006'da olsun, 2003'te geçtiğimiz yıllarda oturup şöyle bir 2003'ün, 2005'in, 2007'nin ya da 2008'in analizini yaparaktan nerede yanlışlar yaptım? Nerede düştüm? Nerede çok daha kolay kalktım? Nerede şu oldu, nerede bu oldu? Böyle hayatımızı hiç analiz ettik mi? Hiç gözden geçirdik mi? Biz 12. bölüme girdiğimde o gün hazırlığımı yaparken ben hayatımı gözden geçirme imkanı buldum. Hayatımı gözden geçirme imkanı buldum değerli kardeşler. Gerçekten arada bir de olsa yaşamlarınızı gözden geçirip ne yapmamız gerektiğini görmek çok ama çok önemlidir. Görmekle kalmamak yalnızca, değişmesi gereken noktaları değiştirebilmek için de özen gösterme çabası, gayreti içerisinde olmamız çok daha iyi. Eğer bunu becerebiliyorsak yararı var değerli kardeşler. Dediğim gibi aldığınız kararlar düşüncede size yarar sağlamaz. Adım atarsanız o düşünceler sizde yarar sağlayacaktır. Evet, ister istemez yaşadıklarımız, içinde bulunduğumuz koşuşturmalar, karşılaştığımız olaylar bizi etkiliyor ister istemez. İşte bak Vakkas abi dedi ki oradaki olan olaylar beni etkiliyor. Doğrudur. Beni de çok etkiliyor ama biliyorum ki bunlar olacak. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tanrı diyor ki daha da berbat olacak. Kutsal kitaba baktığım zaman. Hakikaten etkileniyor, biliyorum. Ben de çok bu olaylar, Orta Doğu'da yaşanan olaylar beni etkiliyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Fark etmiyoruz. Kafa bu tür olaylarla ya da buna benzer çevremizde gelişen bir takım olaylarla meşgul olduğunda ya da karanlık bir bulut çöktüğünde üzerimize bir takım olumsuzluklar içerisinde bocalarken biz fark etmiyoruz. Aslında olmamız gereken noktada olmadığımızı. Aslında Tanrı bizim olmamız gereken noktayı belirliyor. Orada olmamız lazım. Ama yaşananlar, bir takım olaylar, içinde bulunduğumuz koşullar bizi o kadar etkiliyor ki, bizi o kadar basıyor ki sevgili kardeşler, fark etmiyoruz. Hangi noktada olduğumuzu ya da kaydığımızı, uzaklaştığımızın farkına, ayırdığına varamıyoruz değerli kardeşler. Ve düşünüyoruz ki Rab bizi kesinlikle bırakmaz. Doğru. Rab bizi bırakabilir mi? Makas abi. Rab bizi bırakır mı Bülent? He? Yok değil mi? Değil mi? Rab her zaman bizimle birlikte. Ama biz şunun ayırdığına varamıyoruz bazen. Rab bizi bırakmaz hamdolsun ama Rab bizi bırakmamasına rağmen biz onu bırakmışız. Rab gerilerde kalmış. Rab arkalarda kalmış, haberimiz yok. Benim hayatımda oldu çok. Bunu açıkça söylüyorum. Ben bir bakıyorum ki Rab gerilerde kalmış. Ben gidiyorum. Sanıyorum ya Rab benimle beraber. Doğrudur. Rab beni bırakmıyor ki. Ama ben bırakmışım Rabbi. Farkında değilim. Ta gerilerde kalmış Rab. O da böyle bakarak bana benimle birlikte yürüyor değerli kardeşler. Onun için kutsal kitap bu Tanrı'nın sözü daha büyük bir heyecan veriyor. Ama bu sözün içerisinde bazı sözler var ki bilmiyorum sizde hiç oldu mu? Hani 2. Timoteus 3. bölümde diyor ya, eleştirir, eğitir, öğretir, doğru yola getirir. Hiç sizde bu oldu mu? Rabbin sözünü okurken eleştirildiğiniz, Rab sözü aracılığıyla seni eleştiriyor. Recep yanlış yapıyorsun. Recep yanlış noktadasın. Hava yanlış yapıyorsun. Songül yanlış yapıyorsun. Ya da ne bileyim Hatun, Eylem, Bülent, Vakkas. Her birimiz Recep. Hiç eleştirdiği oldu mu? Değerli kardeşler, beni o kadar çok oldu ki. Sayısını size veremem. Ama bir ayet var. Sami dedi ki, yani ezberledi bir ayet. 2. Korintoslar 5:17. Bir kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçti, her şey yeni oldu. Ben de bir ayet beni her zaman hayatımda beni eleştirmiştir. Hangi ayet biliyor musunuz? 1. Yuhanna mektubunda 2. bölümde 6. ayet. Açabilir misiniz onu? Beni eleştiren ayet budur. Ve bu ayet hala benim hayatımın merkezindedir. Yamuk olduğum dönemlerde, sallandığım dönemlerde beni teşvik etmiştir. 1. 2:6. Ezbere bildiğim bir ayet benim o. Ama siz hemen hatırlayamazsınız. Kolay değil tabii ki. Ne diyor? Oku bakalım Abdullah.
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
Ya. Şimdi bu ilk, tabii onun yaşadığı gibi yaşamalıdır diyor ama o ilk kısım, o ilk parça, o ilk ifade beni çok ama çok eleştirmiştir. Tanrı'da yaşıyorum diyorsun Recep. Ama benim yürüdüğüm yoldan sapıyorsun. O benim yürüdüğüm yolda yürüdüğünü zannediyorsun, düşünüyorsun. Ama farkında değilsin. Çok çok o çizginin çok çok dışında yürüyüşünü sürdürüyorsun. Eğer Rab'deyim diyorsak, Rabbin çocuğuyum diyorsak, onun yürüdüğü yolda yürümek zorundayız. Nokta. İşte. Çok ayetler var da bu ayet beni çok eleştiriyor. Benim kendime gelmemi sağlıyor ve doğru yola tekrar girmeme aracı olan bir ayet değerli kardeşler. Demek ki şunu söylemek mümkün. Rabbimiz yaşamımızın kıyılarında değil, yaşamımızın neresinde olacak? Merkezinde. 2009'da bu olsun ya. Ha?
Amin.
2009'da bu olsun. Madem ki bizi teselli eden bir ayet söyledi, hatırlattı Sami bize. O gün, bugün ben de aynı ayeti yazdım. Tanrı, insan için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Mümkün. Tanrı'yı merkezimize, hayatımızın merkezine almak mümkün sevgili kardeşler. Tanrı zorla merkeze almıyor. Sen izin veriyorsun, o merkeze oturuyor. Gelin 2009'da mümkün oldukça bunu yapma gayreti içerisinde olalım. Hepimiz, hep birlikte. Evet, İbrahim putperestliğin egemen olduğu Ur, kirdenlerin Ur kendinden ayrıldı, çıktı. Değil mi? Tanrı'nın vaat ettiği, söylediği ülkeye, yolculuğa başladı. Şimdi o dönemde, anımsarsanız bunu söylemiştim, o dönemde Ur kenti gerçekten uygarlığın olduğu, gerçekten çok gelişmiş bir kentti. Ur kenti, değerli kardeşler. Şimdi İbrahim böyle bir kentte olmasına karşın, yani çok gelişmiş bir kentte olmasına karşın, Tanrı o kişinin oradaki yaşamını, rahatlığını bozmuştu. Yani Tanrı neden İbrahim'i o içinde bulunduğu rahat ortamı bozmasına neden oldu? Neden Tanrı orada kendi yüceliğini, görkemini onun aracılığıyla Ur kentince gerçekleştiremez miydi? Niye onu aldı da başka bir yere gitmesini söyledi? Neden? Ne düşünebilirsiniz? Neden? Hep bak merkezden bahsettik. Neden? Çünkü dedik ya Ur kenti putperestliğin merkeziydi. Çok tanrıların olduğu bir merkezdi. Yamukluğun olduğu merkezdi. Çünkü Tanrı istemedi ki İbrahim'in hayatında putperestlik merkezde olsun. Tanrı bunu istemediği için, o tanrılarla beraber olmasını istemediği için ayrılmasını istedi. Yaşamının merkezinde olmak istedi. İbrahim'in yaşamının merkezinde olmak istedi. Onun için terk etti. Terk etmesini istedi değerli kardeşler. Yani geçmişi geçmişe gömmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Onun için bizim de hayatımızda, yaşamımızda geçmişten getirdiğimiz, göremediğimiz ya da görmezlikten geldiğimiz çok noktalar var. Hala mücadele ediyoruz. Ben de hala mücadele ettiğim bir takım alışkılar var benim hayatımda. Sevmediğim. Bak, yeni yılda bir başka şey daha hedefi söyleyeyim size. Ben önceki senenin başlarında yapmıştım, sonra kaydı gitti. Sabah erken kalkıyordum çocuklarla beraber 6'yı çeyrek geçe. Çıkıyordum, onlara işte kış aylarında portakal suyu sıkıyordum. Ondan sonra çıkıyordum, bir yürüyüş yapıyordum. Yağmur da olsa şemsiye alıyordum, yürüyüş yapıyordum. Dua ediyordum yürüyüş yaparken, 6.30'da, sabahın 6.30'da. Ondan sonra geri dönüyordum, kahvaltımı yapıyordum, büroma çıkıp çalışmaya başladım. Ama bunu 3 ay 4 ay götürebiliyordum. Sonra gitti. 2008 yılında fazla götüremedim. Bu 2009 yılında hedeflerden bir tanesi de bu. Yine kalkacağım, yine aynısını yapacağım diye karar verdim. Daha henüz yok, 2 defa yaptım. 2 defa yaptım. Ama size garanti veriyorum. Neden biliyor musunuz? Rab ile birlikte mümkün. Kesinlikle mümkün. O inanç var içinde. Ve bunu yapacağım. Hatta Sami geçen sene söylemişti bana birkaç kez. Geçerken, işe giderken seni görüyorum dedi. Işık yanıyor ya, salonun ışığı. Orada seni bazen görüyorum falan dedi. Ve görünce de aklıma geliyor, sizler için dua ediyorum dedi. Hatırlıyorum. Geçen sene ya da ondan önceki sene bilmiyorum. Söylemişti birkaç kez Sami bana. Bizim kapının önünden geçerken bunu söyledi bana. Ve güzel bir teşvikti. Şimdi bütün yanlışlıklara rağmen, yani İbrahim'in itaatsizliğine rağmen, İbrahim'in düşüşlerine rağmen, Rab Tanrı kiminle sonuca ulaştı? İbrahim'den vazgeçti mi Tanrı? Değerli kardeşler, İbrahim'den vazgeçti mi Tanrı? Hayır. Tanrı İbrahim'den vazgeçmedi. Tanrı İbrahim'le birlikte sonuca ulaştı. İbrahim'le birlikte sonuca ulaştı. Onun için sevgili kardeşler, Tanrı 12. bölümde, Yaratılış 12. bölümde, o ilk ayetlerinde vaadini tekrar hatırlattı İbrahim'e. Dedi ki, seni bereketleyeceğim, bereket kaynağı olacaksın. Seni bereketleyeceğim ve insanlara bereket kaynağı olacaksın. Gerçekten tekrar vurguluyorum değerli kardeşler. Tanrı'nın İbrahim'den vazgeçmeyip onunla birlikte devam etmiş olması Tanrı'nın gerçekten inayeti. Tanrı'nın gerçekten inayeti. Tanrı'nın inayeti o kadar derin, o kadar büyük ki Tanrı İbrahim'den vazgeçmedi. Bütün yanlışlıklarına rağmen. Tanrı biz de mükemmel değiliz. Tanrı bütün yanlışlıklarımıza rağmen bizimle hedefe ulaşmak istiyor. Seninle hedefe ulaşmak istiyor. Bizlerle birlikte hedefe ulaşmak istiyor değerli kardeşler. Ama İbrahim ne yaptı? Tanrı ona her şeyini bırakması gerektiğini söylemesine rağmen o her şeyini bırakmadı. Aldı ailesini, geldi Haran'da pinekledi. Haran'da ara verdi. Haran'da pinekledi. Ne oldu bu Haran'da kalmasıyla? İbrahim Haran'da kalmasıyla birçok bereketlerinden ve bereketlerinin çok geç almasına neden oldu. Tökez oldu. Tanrı ona her şeyi bırakmasını söyledi ama o beraberinde aldı götürdü. İşte onun için Tanrı 12. bölümün ilk ayetlerinde tekrarlıyor vaadini. Kalk, bırak, git. Sen, seni bereketleyeceğim ve başkalarına bereket olacaksın. Şimdi bu durum, bu düşünce İbrahim'in geçmişteki o kişileri bırakmamış olması bize pratik olaraktan bir gerçeği hatırlatıyor değerli kardeşler. Bizler de geçmişimizde bulunan bazı alışkıları, bazı şeyleri beraberimizde getiriyoruz. Ve beraberimize getirdiğimiz o alışkılar ya da yanlış ilişkiler, tutum ve davranışlar ne yapıyor? Cennete doğru olan yolculuğumuzun sağlıklı bir şekilde devam etmesine engel oluyor. Nasıl engel oluyor? Bulanıklaştırıyor hedefi. Daha net göremez oluyoruz. Daha net göremediğimiz zaman yürüyüşümüz aksıyor. Rahat yürüyemiyoruz. Yürüyüşümüz rahat olmadığı için de İbrahim'in Haran'da kaldığı gibi biz de kalıyoruz, pinekliyoruz, pineklediğimiz yerde oturup kalıyoruz sevgili kardeşler. Geçmişteki alışkılara takılmak, onlara odaklanmak ile birlikte ilerlemek mümkün mü? Hem geçmişle iç içesin, yoğun bir şekilde iç içesin, hem de ilerleme çabası içerisindesin. Olmaz değerli kardeşler. Geçmişi geçmişe gömmek zorundayız. Geçmiş geçmişte kalmalı. Mükemmel insanlar değiliz. Ama sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen alışkılar varsa onları bırakmak için de ne gerekiyorsa, elimizden ne gerekiyorsa, üzerimize düşen neyse onu yapmak zorundayız değerli kardeşler. Kutsal kitapta Ezgiler Ezgisi ya da Ağıtlar kitabı 2. bölümde 15. ayette yanılmıyorsam orada bağları bozan üzüm bağlarını biliyorsunuz değil mi? O üzüm bağlarını bozan küçük tilkilerden söz ediyor. Küçük tilkiler. Şimdi o küçük tilkiler hiç görünmüyor, biliyor musunuz? Görünmediği için çok kolay bir şekilde giriyor bağlara ve o bağlardaki filizleri kırıyor. Hani üzüm bağlarının, asmanın filizlerini kırıyor ve ürüne zarar veriyor. Bağları bozan küçük tilkiler. Şimdi bizim hayatımızda da çok küçük gördüğümüz şeyler var. Ya da önemsiz gördüğümüz çok küçük şeyler. Ama biliyor musun, o küçücük şeyler bizim yürüyüşümüze o kadar çok engel oluyor ki. Hazır mıyız o küçük şeyleri de atmaya? Bu 2009'un başlarında yeni bir başlangıç yaparaktan, bu alışkılardan, bu bağlardan sıyrılmaya hazır mıyız değerli kardeşler? İbrahim, geçmişteki bağlardan sıyrılması gerekiyordu, sağlıklı bir şekilde yürüyüşünü sürdürebilmesi için değerli kardeşler. Bizler de aynı şekilde, bizlere engel olan ne varsa her şeyden sıyrılmak ve Rab ile kol kola yürümeye özen göstermemiz gerekiyor. Var mı böyle bir arzu? Böyle bir arzu var mı değerli kardeşler? Şimdi düşündüğüm zaman Tanrı'nın önünde sorumluluk alabilecek yeterlikte insanlar değiliz. Ben diyorum ki eğer Tanrı, şöyle düşünün, eğer Tanrı kendi yüce amacı doğrultusunda kullanacağı kişide yeterlilik aramış olsaydı, yeterli insanı aramış olsaydı, ben diyorum ki sadece bizim topluluk değil, birçok topluluklar farklı insanlardan oluşurdu. Doğru mu? Tanrı insanda demek ki yeterlilik aramıyor. Yeterlilik arasaydı, anımsayın, 5000 kişinin doyurulması olayında elde olan neydi? 5 parça somun, 2 parça balık. Yeterli miydi o kadar insan için? Hayır. Tanrı yeterlilik aramıyor. O yetersizliği Rabbine teslim ettiğimiz zaman yeterli duruma geliyor, değil mi? Demek ki şurada bunu görmemiz lazım. Yeterli insanlar değiliz. Ama Tanrı güzel bir şey yapıyor. Yetersiz olan Recep'i alıyor. İçinden geçirdiği bir takım zorluklar aracılığıyla, diri sözü aracılığıyla yeterli artı nitelikli bir insan durumuna getiriyor. Niteliği olan, bir takım özelliği olan bir insan konumuna getiriyor. Harika bir şey bu değerli kardeşler. Tanrı bizim gibi insanları alıyor, nitelikli duruma getiriyor. Bu bizi teşvik etsin. Bu bizi teşvik etsin. Yeterli değiliz ama Rab ile mümkün, Rab ile birlikte hedefe ulaşmak mümkün sevgili kardeşler. Evet. İbrahim mükemmel değildi. Onu öne çıkaran hiçbir özelliği yoktu. Ama İbrahim hazırdı bir şeye. Rabbin ellerinde biçim almaya hazırdı. Yontulmaya hazırdı. Hiç kolay değildi. Marangoz o ağacı yontarken herhalde mutlaka cansız da olsa o, bizde yapılsa aynı şey acı verir değil mi? Tanrı bizi yontuyor aslında. Geçirdiğimiz o sorunlar aracılığıyla bizi yontuyor. İstediği biçime getirmek istiyor. Kolay bir dönem değil yontulma dönemi. Acı veriyor bize ama gerekli bir dönem. Tanrı bizi yontuyor. Eğer izin verirsek Tanrı'nın bizleri yontmasına, o zaman ne olacak? Açın Timoteos mektubunu, 2. Timoteos mektubunu. 2. bölümü. Orada bir ayet var. Bakın, eğer biz kendimizi hazırladığımızda, yontulmaya kendimizi teslim ettiğimizde, Tanrı bizi bakın ne duruma getiriyor. Vakka sahibi okusun onu. 21. İkinci Timoteos mektubu. Svayte Timoteos. Kapatit Svay aynı Svansik. Gördün mü? Şimdi başladım Almancayı ilerletmeye.
Bravo. Devam et.
İkinci Timoteos 2. 21. Demek ki orası açılmamış hiç. Yapışmış. Bakas abi. Ama kesin eminim ki Romalılar 12. Romalılar 12. bölüm değil mi Bakas abi? Romalılar 12. bölüm rahat kolay açılıyor.
21.
Evet. Bir zahmet oku onu.
Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa onunla amaçlara uygun kutsal kırılmış efendisine yararlı her iyi işi hazır bir kap olur.
Ha, onurlu amaçlara uygun, efendisine zararlı, her kötü işe hazır. Düzeltin o zaman. Ne diyor? Onurlu amaçlara uygun, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Nokta. Bu kadar kesin. Ama ne zaman? Hani o bağları bozan küçük tilkiler var ya, o tilkilerden sıyrıldığımız zaman, o bize zarar veren o küçük alışkılardan koptuğumuz zaman, onları geçmişe gömdüğümüz zaman, değerli kardeşler, arındığımız zaman, yontulmaya izin verdiğimiz zaman, Tanrı bizi onurlu amaçlar için, yararlı işler için bir kap olarak da kullanacak. Ne kadar güzel bir şey. Onun elinde kullanılmaya hazır bir kap olmak istemez misin? Ha? Hep kafalar evet diyor değil mi? Peki bu konuda gereğini yapmaya gereğini yapıyor musun? Öyle söyleyeyim. Bu konuda gereğini yapıyor musun? İyi bir kap olarak kullanmak amacıyla yapılması gereğini yapıyor musun? Ona kafa sallamayın hiç. Demek ki evet, İbrahim 3 tane şeyi vardı. Tanrı ona 3 şey vaat etti. Hani 3 yönlüydü vaat. Neydi? Birisi toprak konusundaydı. Öbürü neydi? Büyük bir ulus olma konusunda. Üçüncüsü neydi? Toprak, ulus. Bunları hep işledik değerli kardeşler. Değil mi? Kutsayacak. Demek ki 3 yönlü vaat. Birincisi toprak konusunda, ikincisi büyük bir ulus olma konusunda, üçüncüsü de bereket konusundaydı. Seni bereketleyecek, bereket kaynağı olacaksın. Evet, bereket kaynağı olacaksın. İşte 2009'da ben sizi bu yöne teşvik etmek istiyorum. 2009 nasıl bir yıl olsun biliyor musun? Çevrenize, ilişki içerisinde olduğunuz arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza, eşlerinize, çocuklarınıza, bütün herkese bereket kaynağı olmanız. Değerli kardeşler. Ayet şöyle diyor. Petrus'un birinci mektubunda, ikinci bölüm 9 ve 10. ayetler. Birinci Petrus, ikinci bölüm 9 ve 10. ayetler. Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Dikkat edin, öz halkı. Siz karanlıktan, daha önce karanlıktaydık çünkü, şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın, dikkat edin, altı çizilmesi gereken nokta bu. Erdemlerini duyurmak için, yani Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın eşsizliğini, yüceliğini, görkemini duyurmak için seçildiniz. Niçin seçildik? Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın görkemini, aldığımız bereketleri başkalarına götürmek için seçildik değerli kardeşler. Bizler insanlara bu kurtuluş haberini, bizi kurtaran iyi haberi insanlara ulaştırma çabası içerisinde miyiz? Çabası içerisinde miyiz? Değerli kardeşler, bakın, belki bir eleştiri olacak ama bunu söylemek istiyorum. Yılda bir kez kitap masası yapıyoruz şeyde. Noel pazarında, Noel döneminde. Orada dikiliyoruz. Değil mi? Orada dikiliyoruz. Orada dikilmek bile, orada zaman ayırmak bile bize zor geliyor. Kabul edelim. Orada tamam, çok önemli iş çıktı, zaman ayrı bir olay. Onu hepimiz kabul ediyoruz. Ama bir açıdan başkalarına bereket olma arzusu içerisinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Ama pratik olaraktan bunu yılda bir kez orada gösteremiyoruz. Yılda bir kez. Ben özellikle gelmek istemedim ama yine de geldim bir saat, bir buçuk saat. Çünkü ben her zaman yapıyorum kitap masasında bu işi. Her iki haftada bir. Ayda iki kez yapıyorum zaten. Yıl boyunca yapıyorum. Dün soğuk günde kız kardeş acıdı bana. Eldivenlerini verme ihtiyacı duydu. Ingrid. Ingrid kardeş. Abdullah'ın gittiği kilisede. O kardeş çıkardı, eldivenlerini bana verdi. O kadar soğuktu. O kadar verdi. Tokalaşınca fark etti. Ama bak, size bir şey söyleyeceğim. Yürekten söylüyorum, içten söylüyorum. Biliyor musunuz? O kitap masası beni adam etti. Beni adam etti. Ben, tabii, ben orada dikildim. Övünerek gittim, insanlara bereket olmak için. Ama farkında olmadan oradaki insanlar, ilişki içerisine girdiğim insanlar bana bereket oldu. O kız o kadar enteresan sorular sordu ki, beni düşündürdü. Beni eğitti. Benim gözlerimi açtı. Siz dikildiğiniz zaman o Noel pazarında, tamam, ne için dikiliyorsunuz? Bereket olmak için dikiliyorsunuz. Ama aynı zamanda da bereket alıyorsunuz. Tanrı'nın bereketini. Yalvarırım size değerli kardeşler. Gerçekten bu her birimiz için bir ilke olsun. Her birimiz için bir ilke. Çünkü bizim bu küçük cemaatin bir ayeti var. Biliyor musunuz onu? Meşhur bir ayet kullandık. Sizi bir daha test edeyim bakayım. Bizim küçük cemaatin bir ayeti var. Sami onu zaman zaman böyle ekranda falan getirir. O ekranda okuruz. Yazdığımız şeyde, dağıttığımız o davetiyelerde vardır. İnternette vardır. O ayeti devamlı bilen var mı Sami'nin dışında? Hayır. Bunu bileceksiniz. Bunu bilmiyorsanız yiyeceğim sizi kıtır kıtır şimdi. Sevgiyle tabi. Tabi 37. mezmur değil mi?
Kilisenin sloganı nedir?
Evet. Aslında var ya, bunu hatırlattım size ki 2009'un sloganı bu olsun bizim için. Merkez sloganı. İki tane mektup var. Birinci Petrus'un mektupları diyelim. Yuhanna'nın mektupları. Bir de birinin mektubu daha var. Gerçi birkaç tane daha var da. Bir de Timoteos'un mektupları var. Birinci Timoteos mektubunun ikinci bölümünde bir ayet var. Ezberleyin bu ayeti. İkinci bölüm dördü açın. Birinci Timoteos, Erste Timoteos, o da brief. İkinci bölüm dördüncü ayet. İlk ayetiniz bu olacak, ezberleme ayetiniz. Sami'nin söylediği şeyi biz gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama değerli kardeşler, bakın. Yani içten söylüyorum. En doğal bir şey. Ben de şu anda ben de gülüyorum. Yani gülmek hiç sakıncalı değil. Gülüyoruz. Tabii güleceğiz. Gülmek için yaratıldık. Tabii ki güleceğiz. Kesinlikle ama çok üzücü bir nokta. Teşekkür ederim Abdullah. Ben söyleyecektim, sen aldın ağzımdan. Senin söylemen daha iyi oldu ama. Ben söyleseydim çünkü o zaman çok eleştirici konuşuyorsun diyorlar bazen. Recep, sen çok eleştirici konuşuyorsun. Ben de dahilim. Ben de dahilim burada. 1. Timoteus 2.4 ne diyor? Hatice kardeş ne diyor?
Bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini
ister. İstiyor mu Tanrı herkesin kurtulmasını? Amin. Evet. Evet buydu. Tabii ya. Günaydın. Şimdi değerli kardeşler, Tanrı'nın yüreği ne için atıyor biliyor musun? Tüm insanların, ulus ayrımı yapmadan bütün insanların o gerçeğe erişmesini, o kurtuluş gerçeğine erişmesini bütün candan, bütün yürekten istiyor. Bunu nasıl olacak? Bravo. Bizler ekeceğiz, o da zamanı geldiğinde biçecektir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz değerli kardeşler? Bir göl olmayacağız. Gürül gürül akan şelale olacağız. Alacağız, aldığımız zenginliği başkalarına götüreceğiz. İbrahim bunu yaptı. Aldığı bereketi bir depoda istiflemedi. Bunlar benim bereketlerim demedi. Aldı o bereketleri, götürdü, başkalarına bereket olsun diye çaba harcadı. Değerli kardeşler. O zaman son bir düşünceyle kapatıyoruz. Tasarılar, düşüncelerin, aldığın kararlar, tutum ve davranış biçimin, gerçekten bulunduğun iş ya da iş yerinde, ya da sahip olduğun iş yerinde, iş ortamında, arkadaş ilişkilerinde bereket kaynağı oluyor mu? Düşünelim, yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Ama düşünelim, kısa bir sürede olsa düşünelim. 2008'de bunu hangi oranda başardık? Rabbin bize verdiği bereketleri istiflemek için bizi bereketlemedi Tanrı. Başkalarına götürmek için bereketledi. Hangi oranda bereket olduk? Ve bereket olabilmek için hangi oranda özen gösterdik? 2009'da da bunu prensip olaraktan görelim. Bizim kilisenin ayeti de merkezde bir ayet olsun. Ezberleyin, arada bir soracağım o ayeti size. O ayeti de ezberleyin, bu 1. Timoteus mektubundaki ayeti ezberleyin değerli kardeşler. Bu bereket hepimiz için, çevremiz için olsun aldığımız bereketler. Onun için dua edelim, yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Rab bize yardım etsin ki insanlara tökez değil, köstek değil, destek olalım. Bereket olalım. Mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? O zaman nasıl mümkün? Rab ile birlikte kenetlenerek Rab ile birlikte yürümekle mümkün. Evet. Evet. Rab için mümkün. Recep için değil, bizler için değil ama Rab için mümkün. Buraya yapalım. Çok güzel, iyi fikir. Harika bir fikir. Eğelim yüreklerimizi, ciddi bir şekilde eğelim. Bir 30 saniye eğelim Rabbin önünde, yüreklerimizi gözden geçirelim ve gerçekten istiyorsanız, eğer içinizden geliyorsa Rabbin önünde bir karar alın. Ben bu bir yıl içerisinde en azından bir kişiyi topluğa düzenli bir şekilde getirebilme durumu. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama Rabbim için mümkündür diyoruz. Dua edelim. Eyle müreklerimizi dua edelim. Sonra Sami de Almanca olaraktan kapatır.